Ayrım 13.
Atatürk'ün bana anlattıkları. Fali Rıfkı Atay. Sayfa 121. Riyaset bürosunun üstüne desteklerini dayayan Ahmet Rıza Bey bana dedi ki, gerçi padişah bana henüz hiçbir işarette bulunmuş değildir. Fakat eğer sadareti teklif edecek olursa kabul edip etmemekliğim hakkındaki fikriniz nedir? İhtimal ki kendisine böyle bir teklif yapılmıştır ve sadaretinin ne tesir yapacağını anlamak istemektedir. Bir sual daha sordu. Bugünkü kabineden memnun musunuz? Hayır. Çok acizdirler, haysiyetsizdirler. O halde ilk sualime cevap verir misiniz? Beyefendi dedim. Padişah bugünkü kabineyi beğenmiyorsa acaba sebepleri nedir? Acaba kabinenin ecnebi taziklerine karşı aciz olduğundan ve ciddi tedbirler alamadıklarından mı müteessirdir? Sizde ve nazırlarınızda aksi vasıfları mı arayacaktır? Eğer böyleyse sadaretinizin hayırlı olacağına şüphe yoktur. Hatta bunun için padişah üzerinde tesir de yapmalısınız. Biraz da kimlerin böyle bir kabinede nazırlık alabileceklerine dair konuştuk. En çok düşünülmesi lazım gelen kuvvettir, ordudur. Gerçi ordumuz muhalif edilmiştir. Fakat ne de olsa geriye kalan kuvvetler son şerefi kurtarmaya hizmet edecek bir hale getirilebilir. Askerliği içinde çok kıymetli şahsiyetler vardır. Geçenlerde Cevat Paşa Hazretleri ile konuşmuştum. Fikirlerinden çok memnun kaldım. Mesela harbiye nezaretini ona vermek dedi. Çok isabetli olur dedim. İhtimal Ahmet Rıza Bey'in bana da söylemek istemediği esaslı düşünceleri vardı. Fakat ne kendisine sadrazamlık verilmiştir ne de o eğer düşündükleri varsa onları tatbik edebilmiştir. Ben artık son denebilecek bu temaslar ve mülakatlarda bulunurken İstanbul içinde müsbet çalıştığını bildiğim bir makamdan bahsetmeliyim. Birçok mütareke kabinelerinin birinde harbiye nezaretine geçen Cevat Paşa, faziletinden ve liyakatinden emin olduğu Fevzi Paşa'ya Mareşal Fevzi Çakmak, Erkan-ı Harbiye'yi Umumiye reisliğini teklif etti. Fevzi Paşa'yı ben de eskiden tanırdım. Anafartalar grubu kumandanlığından ayrıldığım vakit yarımı onu tayin etmişlerdi. Bir tarihte 2. Ordu Kumandanlığından 7. Yıldırım Ordusu Kumandanlığına geçtiğim zamanda benim yerime gene o fazilette arkadaş geldi. İstifa etmiş olduğum 7. Ordu Kumandanlığını da gene kendisine devretmiştim. Fevzi Paşa beni istifa mecburiyetinde bırakan sebeplere göğüs germek için sıhhatini kaybetmiş, hayatının tehlikeye girdiğini görmüştü. Hatta İstanbul'a gelerek aylarca tedavi altında kaldı. Fevzi Paşa Erkan Harbiye Umumiye Reisi'nde ne yapacaktı, ne yapabilirdi? Eninde sonunda bu milletin silah sarılacağından şüphesi yoktu. Halbuki mütareke şartlarına göre bütün silahlar ve her yerdeki cephane itilaf devletlerine teslim olunacaktı. Fevzi Paşa mütareke şartlarını tatbik eder görünerek eğer silah ve cephaneler itiraf devletleri tarafından kolaylıkla nakil olunabilecek yerlerde ise onları Anadolu'nun içinde kalabilecek gibi yollardan sevk eder gibi davranmıştır. Mesela Diyarbakır'daki silah ve cephane tren dönemin İstanbul'a gelebilirdi. Fevzi Paşa öyle sebepler buldu ki bunlar kanunlarla Sivas üzerinden Samsun limanına gelmek zaruri sayıldı. Şimdiden haber vereyim ki bütün bu kafireler nihayet benim elimde kalmıştır. Gene mesela Kütahya'da pek çok cephane vardı. Fevzi Paşa şimendiferle taşınmamaları için bunların Ankara-Sivas istikametine nakledilmek üzere emir verdi. Fakat bunlar emrin iç yüzü anlaşılamadığı için kazaya uğramıştır ve tren ve İzmit körfezine getirilerek denize dökülmüştür. Çanakkale'deki toplarımız da tahrip olunacaktı. Gerek Fevzi Paşa gerek onun yerine geçen Cevat Paşa'nın tertipleriyle bu toplarda gizlice sonradan bizim işimize yarayabilecek yerleri gönderilmiştir. İstanbul'daki depolarda bulunan silah ve cephane hiç kimse farkında olmaksızın daha sonra istediğimiz yerlere gönderilecek tertiplere konmuştur. Cevat Paşa bir gün harbiye nezaretinden çekilmek mecburiyetinde kalınca Fevzi Paşa'ya der ki, paşam göreceksiniz ki sık sık harbiye nazırları değişecektir. Fakat siz yerinizde kalınız ki başlanılan işleri yürütebilirsiniz. Fevzi Paşa Ankara'ya gelinceye kadar nasıl ıstıraplara tahammül ettiğini, süngü tehditleri altında bile beni tembir ve ifşaat edecek tedbirler almış olduğunu söylemeliyim. Vahdettin kabinelerinde benim için iki zıt fikir olduğunu yukarıda söylemiştim. Biri beni lehlerinde kazanmaya çalışanlar, diğeri hiçbir surette itimat edilmemek lazım olduğunu iddia edenler. Aylarca münakaşalardan sonra hangi fikir hak kazanmış bilir misiniz? Mustafa Kemal'e emniyet edilemez. Mustafa Kemal İstanbul'da bir takım menfi telkinler belki hazırlıklar yapıyor. Bu adamı İstanbul'dan uzaklaştırmak lazımdır. Mustafa Kemal'i Anadolu dağlarına atmalı ve orada çürütmeli. Nihayet bu karar üzerine mutabık kalmışlar. Bunu işiten yakın arkadaşlarım beni tebrik ettiler. Beni İstanbul'dan çıkarmakla ağır bir yükten kurtulacaklarını zannedenler makul bir sebep aramakla meşgul idiler. Nihayet bu sebep işgal kuvvetlerinin zabitlerinin raporlarıyla dolu bir dosya halinde ellerine geldi. Bir gün Harbiye Nazırı Rahmetli Şakir Paşa beni makamına davet etti. Bürosunun karşısına oturdum. Bir tek kelime söylemeksizin bana dosyayı uzattı. Bunu okur musunuz dedi. Dosyayı baştan nihayete kadar gözden geçirdim. Hulasası şu idi. Samsun ve havarisinde birçok Rum köyleri Türkler tarafından her gün tecavüze uğramaktadır. Osmanlı hükümeti bu vahşi tecavüzlerin önüne geçmemektedir. Bu havalinin emniyet ve huzurunu temin etmek insaniyet namına borcumuzdur. Raporlar İstanbul hükümetine verilirken bir de protesto ilave edilmişti. Bu tecavüzleri men etmek lazımdır. Eğer siz aciz iseniz vazifeyi biz üstümüze alacağız. Dosyayı okuduktan sonra Harbiye Nazırı'nın yüzüne baktım. Emriniz paşam dedim. Bu böyle midir zannedersiniz? Zannetmiyorum fakat bir şeyler olmak ihtimali vardır. Bunun üzerine asıl bahse geçti. İşte dedi, böyle midir değil midir? Evvela bunun olduğunu çıkarmak için oraları bir zaten gidip tekliflerde bulunması lazımdır. Ben Sadrazam Paşa ile damat Ferit Paşa ile görüştüm. Sizi münasip gördük. Oraya gidesiniz ve meselenin mahiyetini anlayasınız. Memnuniyetle giderim. Ancak ben oraya Türkler Rumlara zulm ediyor mu, etmiyor mu, yalnız bunu anlamak için mi gideceğim, memuriyetim bu mu olmak lazımdır? Evet dedi, konuştuğumuz budur. Pekala, yalnız müsaade buyurursanız memuriyetime bir şekil vermek lazım. Sizi üzmeyeyim, arzu ederseniz Erkan Harbiye reisinizle görüşerek bunu tespit edelim, hay hay dedi. Nazırlık makamından çıkarak Erkan Harbiye Umumiye reisi Fevzi Paşa'yı aradım. Yerinde yoktu. 20 günden beri hasta olduğu için gelmemekte olduğunu söylediler. Merak ettim. Acaba yeni bir rahatsızlığı mı vardı? Çok sonra anladığıma göre mesele şuydu. Suriye Fatihi General Alembi İstanbul'a geleceği zaman Harbiye Nazırı Fevzi Paşa'yı çağırmış ve karşılamaya gitmesini istemiş. Fevzi Paşa ben bunu yapamam demiş. Yapmak lazımdır cevabını alınca da hastayım evime gidiyorum demiş. O günden beri de çıkmamış. Dairede ikinci reis Diyarbakır'a Kazım Paşa ile karşılaştım. Kendisine Nazır Paşa'nın bana verdiği vazifeden bahsettim. Malumatınız var mı? Hayır dedi. İşte ben sana haber veriyorum dedikten sonra kapıları kapattırır mısınız dedim. Kazım Paşa gülerek yüzüme baktı. Ne oluyoruz? Kazım Paşa ile açık konuşarak bütün düşündüklerimi anlattım. Her ne sebep ve maksatla beni İstanbul'dan uzaklaştırmak için vesile aramışlar, bir memuriyeti bulmuşlar. Hemen kabul ettim. Ben zaten şu veya bu suretten Anadolu'ya geçmek fırsatı arıyordum. Madem ki onlar teklif ettiler, fırsattan mümkün olduğu kadar istifade etmeliyiz. Kazım Paşa, nasıl dedi, cevabımı beklemeksizin ilave etti. Ha, zaten ordu müfettişlikleri meselesi var. Sınav tarafları ordu müfettişi unvanı ile gidebilirsin. Ünvanın önemliyeti yok dedim. Yani şimdi Harbiye Nazırı ile konuş, benden ne istiyorlar tespit et. Üst tarafını kendimiz yaparız. Kazım Paşa Harbiye Nazırı'nı gördü, kendisinden aldığı direktif şuydu. Maksat, Samsun havalesinde Rumları tecavüz eden Türkleri tedip etmek, cezalandırmak, sonra Anadolu'da bir takım milli teşekküller beliriyormuş, onları da ortadan kaldırmak. Mustafa Kemal'i bunun için yolluyoruz. Kendisine Sadrazam Paşa ile beraber salahiyetname, yetki belgesi vereceğiz. Kazım Paşa burasına dönerek bana bunları izah etti. Çok güzel dedim ve kapıların iyi kapalı olup olmadığına baktım. Yalnızız dedi. Onlar ne istiyorlarsa azamisini ilave ederek bir talimatname kalem aldınız. Yalnız bir iki noktayı ben not ettireyim. Peki dedi. Benim ehemmiyet verdiğim salahiyet meselesiydi. Mümkün olduğu kadar Anadolu'nun her tarafına emir verebilmeliydim. İstediğim bir madde Samsun'dan başlayarak bütün şark vilayetlerinde bulunan kuvvetlerin kumandanı olmaklığım ve bu kuvvetlerin bulunduğu vilayetler valilerine doğrudan doğruya emir verebilmekliğimdi. Bir başka madde bu mıntıka ile herhangi bir temasta bulunan askeri ve idari makamlara işarelerde bulunabilmekliğimdi. Kazım Paşa'ya dedim ki onların arzularını bir araya topla fakat sonunda bu iki maddeyi ilave et. Kazım Paşa yüzüme baktı. Bir şey mi yapacaksın? Kulağını bana doğru uzat dedim. Evet, bir şey yapacağım. Bu maddeler olsa da olmasa da yapacağım. Kazım Paşa güldü. Vazifemizdir, çalışacağız. Dediğim gibi yazdığı talimatnameyi okudu, sonra beni bırakarak müsveddiği Harbiye Nazırı'na göstermek üzere oradan çıktı. Bilmem ne geçti, bu kadar az zamanda ne geçebilir? Fakat Kazım Paşa'nın söylediğine göre Sadrazam Paşa talimatnameyi imzalamayacakmış. Şakir Paşa da imza koymaktan çekinmiş. Ancak bu rahmetli de vicdani bir seziş olmak lazımdı ki imza edemem sözünden sonra mühürümü basarım demiş. Mühürünü basıyor mu dedim. Evet, hatta bana mühürünü verdi ve bas dedi. O halde talimatnameyi Mustafa Kemal Paşa düzüm gördükçe doğrudan doğruya Sadrazam Paşa ile muharebe eder, kaydını da ilave edelim. Çok iyi ama Şakir Paşa'yı okuduğum müsvedde de bu kayıt yoktu. Bununla beraber Kazım Paşa böyle bir maddede ilave ederek talimatname beyaza çekildi. Şakir Paşa'nın makam mühürü basıldı. İki nüshaydı. Birini cebine koydum, ötekini de Kazım Paşa'ya vererek sen de bunu dosyanda saklarsın dedim. Latifeli bir gülüşle paşam beni torbaya mı sokuyorsun dedi. Hayır hayır, sana şimdi yalnız teşekkür ediyorum. Bir gün bunu hatırlarız. Bu talimatın Tarih Vesikaları dergisine çıkan sureti şudur. 9. Ordu Kıtaatı müfettişliğine ait vezaif yalnız askeri olmayıp müfettişliğin ihtiva eylediği mıntıka dahilinde aynı zamanda da mülkidir. 1. İş bu müşterek vezaif ortak görevler şunlardır. A. Mıntıkada asayişi dahilinin iade ve istikrarı ve bu asayişsizliğin esbabı hüdusunun çıkış nedenlerinin tespiti. B. Mıntıkada ötede bir adım müferrik, dayanık bir halde mevcudiyetinden bahsedilen esrar ve cephanenin bir an evvel toplattırılarak münasip depolara iddiharı ve muhafaza altına alınması. C. Muhtelif mahallelerde bir takım şuralar mevcut olduğu ve bunların asker toplamakta bulunduğu ve gayri resmi bir surette ordunun bunları himaye eylediği iddia olunuyor.
Ayrım sonu.